Deutsche Welle. Olaylar ve yankılar.
Radyo Deutsche Welle'nin Bonn'daki merkezinde hazırlanan Olaylar ve Yankılar programını dinliyorsunuz. Mikrofonda Ahmet Günaltay. Ortak para bölgesi üyesi olması bakımından genel seçimlerin bütün Avrupa'da dikkatle izlendiği Yunanistan'da Sol İttifak Syriza'nın açık farkla oylamayı kazanması sürpriz olmadı. Mutlak çoğunluğu kıl payı farkla kaçıran müstakbel başbakan Alexis Tsipras, seçim vaatleri doğrultusunda kemerleri sıktıran ortaklarına hodri meydan mı diyecek, yoksa ülkesinin ekonomik durumunu göz önüne alarak Avrupa Birliği ve uluslararası para fonuyla uyumlu bir çizgiye mi kayacak? Programın ilk bölümünde genel seçim sonuçlarının tepkilerine ve Batı Trakya Türklerinin yeni Yunan hükümetinden beklentilerine yer vereceğiz. Avrupa ülkelerini endişelendiren cihatçı akımlara karşı ne gibi tedbirler alınabileceği ve enerji dönüşümünün önemli unsurlarından güneş enerjisi piyasasındaki rekabetin nasıl geliştiği olaylar ve yankıların diğer konularını oluşturuyor. Ama mikrofonlarımız önce günün son gelişmelerinden derlediğimiz dünya haberlerini sunacak olan Tuncay Yıldırım'da.
Deutsche Welle Haberler.
Suriye'nin Türkiye sınırındaki Kobani'de IŞİD'e karşı savaşan Kürt Peşmerge birliklerinin kenti ele geçirmek üzere olduğu bildirildi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Peşmergelerin Kobani'nin doğusundaki dış mahalleleri de geri aldığını açıkladı. Alman haber ajansına konuşan bir Peşmerge sözcüsü, geriye birkaç küçük direniş noktası kaldığını, salı günü Kobani'nin IŞİD'den tamamen kurtarıldığını açıklamayı planladıklarını bildirdi. Suriyeli muhalefet temsilcileri Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi. Kapalı kapılar ardında yürütülen görüşmelere çarşamba günü Suriye hükümet temsilcilerinin de katılacağı belirtiliyor. Suriye'deki en önemli muhalif grubu İstanbul merkezli Suriye Ulusal Koalisyonu ise Esad'ın müttefiki olan Rusya'nın tarafsız olamayacağı gerekçesiyle görüşmelere katılmıyor. Moskova'daki görüşmelerin perşembe gününe kadar sürmesi planlanıyor. Ukrayna'da gerilim tırmanıyor. Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk, ülkenin doğusunda ayrılıkçıların kontrolündeki Luhansk ve Donetsk'te tırmanan gerginlik nedeniyle tüm ülke topraklarında en üst düzey alarma geçirmesi talimatı verdi. Ukrayna ile NATO'ya üye 28 devletin büyükelçileri Ukrayna'nın talebi üzerine bugün Brüksel'de bir oturumda bir araya gelecek. Moskova yanlısı ayrılıkçıların Ukrayna'nın güneydoğusunda başlattığı taarruz 5 aylık ateşkesin devamını zora sokmuştu. NATO ayrılıkçıların arkasında Rusya'nın bulunduğunu savunurken Rusya gerilimin tırmanmasından Kiev yönetimini sorumlu tutuyor. Avrupa Birliği Ukrayna'da Mariupol ve diğer kriz bölgelerine 15 milyon euroluk ek insani yardım kararı aldı. Avrupa Birliği Komisyonu'nun acil yardımlardan sorumlu üyesi Christos Stylianides böylece toplam yardım miktarının 95 milyon euroya çıkarıldığını, ilk etapta acil ihtiyaç malzemelerinin 3 kargo uçağı ve kamyonlarla Ukrayna'ya götürüleceğini açıkladı. Yardım malzemeleri arasında kışlık yiyecek, çadır ve uyku tulumlarının bulunduğu belirtiliyor. Avrupa Komisyonu verilerine göre Ukrayna'nın doğusunda 1 milyon 400 bin kişi insani yardıma muhtaç durumda. Almanya'da yabancı ve İslam karşıtı Pegida oluşumu ile karşı gruplar bu akşam çeşitli kentlerde gösterilere hazırlanıyor. Aralarında Berlin, Bremen, Frankfurt, Hannover ve Düsseldorf'un da bulunduğu çeşitli kentlerde Pegida türevi grupların gösterilerine karşı gösterilerle eşlik edecek. Pegida'nın en fazla destekçisinin bulunduğu Dresden kentinde ise ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı bu akşam dev bir konser gerçekleştirilecek. Almanya'da mülteci barınaklarına istatistiki olarak her hafta 3 saldırı düzenlendiği bildirildi. Mültecilere yardım kuruluşu Pro Asyl ve Amadeo Antonio Vakfı tarafından yayınlanan analize göre 2014 yılında Almanya çapında mültecilere yönelik 77, mülteci barınaklarına yönelik 153 saldırı düzenlendi. Geçen yıl mülteci düşmanı 256 gösteri düzenlendiği kaydedildi. Mültecilere yönelik en fazla taciz ve saldırı vakasının Saksonya eyaletinde düzenlendiği de vurgulandı. Dünyaca ünlü Yunan şarkıcı Demis Roussos yaşamını yitirdi. Goodbye My Love, Goodbye, Morning Has Broken gibi şarkıları klasikler arasına giren 68 yaşındaki sanatçının Atina'daki bir hastanede hafta sonunda hayatını kaybettiği açıklandı. Mısır doğumlu Yunan sanatçı 1960'lı ve 70'li yıllarda üne kavuşmuş, albümleri dünya çapında yaklaşık 60 milyon satmıştı.
Deutsche Welle.
Radyo Deutsche Welle'den dinlemekte olduğunuz Olaylar ve Yankılar programı devam ediyor. Sayın dinleyiciler, Yunanistan'da seçimleri beklendiği üzere Radikal Sol İttifak Syriza kazandı. Çarşamba gününe kadar hükümeti kurması gereken Tsipras koalisyon ön görüşmelerine hemen başladı. Alexis Tsipras seçimi katı tasarruf politikalarına son verme ve Yunanistan'ın borçlarını sildirme vaatleriyle kazandı. Ama şimdi herkes bu vaatleri nasıl yerine getirebileceğini merak ediyor. Tsipras geri adım mı atacak yoksa Euro bölgesinden çıkışı göze alacak mı? Avrupa Birliği Maliye Bakanları da bugün Yunanistan konusunu görüşmek üzere toplandılar. Genel beklenti Tsipras'ın daha pragmatik bir yol izleyeceği yönünde.
Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα.
Yunanistan bir sayfayı kapatıyor. Kemer sıkma felaketini, korku ve otokrasiyi, 5 yıllık utanç ve acıyı geride bırakıyor.
Radikal Sol İttifak Syriza'nın lideri Alexis Tsipras, seçim galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada kaybedenin Yunanistan'daki elit ve oligarşik kesim olduğunu ilan ediyordu. İflasın eşiğinden Avrupa Birliği, IMF ve Avrupa Merkez Bankası'ndan oluşan Troika'nın kurtarma paketi sayesinde dönen Yunanistan, bunun karşılığında dayatılan katı tasarruf önlemlerinden bunalmış durumda. Tsipras'ın seçim zaferi bu hoşnutsuzluğun yansıması olarak değerlendiriliyor. Katı tasarruf politikalarına son verme ve Troika'yı Yunanistan'ın borçlarını silmeye ikna etme vaatleriyle seçimleri kazanan Tsipras şimdi ne yapacak? Ülkesinin Euro bölgesinden çıkmasına kadar gidebilecek bir gerginlik sürecine mi girecek, yoksa hükümet sorumluluğunu üstlendikten sonra daha pragmatik bir tutum mu sergileyecek? Avrupa'da beklentiler ikinci seçeneğe yönelik. Alman Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nden Avrupa Parlamentosu üyesi Markus Ferber değişen bir şey olmayacağı görüşünde.
Diğer Portekiz ve İrlanda'daki seçim kampanyalarından da edindiğimiz deneyim, adayların müzakerelerin yenilenmesi talebinde bulunmuş olmaları. Hepsiyle de yeniden müzakere edildi ama hiçbir şey değişmedi. Dolayısıyla ben oldukça rahatım. Çünkü seçim öncesiyle seçim sonrası farklıdır.
Ferber, Tsipras'ın borçların büyük bölümünün silinmesi talebini ise gerçekçi bulmuyor.
Ein Schuldenschnitt ist kurzfristig eine Maßnahme.
Borç silme kısa vadede Yunanistan'ı rahatlatacak bir önlem ama uzun vadede mali piyasaların güvenini artırmayacaktır. Yani Yunanistan bu durumda uzun vadede Avrupa Birliği'nin dayanışmasına bağımlı olacak ve mali piyasalara geri dönüşü zorlaşacaktır. Kurtarma şemsiyelerinin ödevi bu değil. Şemsiyelerin ülkenin kendi ayakları üzerinde durmasına yardım etmesi gerekir. Dolayısıyla borç silme piyasalara verilmiş yanlış bir işaret olur.
Das falsche Signal an die Märkte.
Euro bölgesi başkanı Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem da seçim öncesinde Der Spiegel'a verdiği demeçte ekonomisi ve kamu harcamalarında finansmana ihtiyacı olan her ülke koşullara uymak zorundadır. Atina'daki yeni hükümetinde her halükarda Euro bölgesi desteğine ihtiyacı olacaktır demişti. Syriza tarafından katı tasarruf politikalarının baş sorumlusu olarak görülen Almanya Başbakanı Angela Merkel de Yunanistan'ın Euro bölgesinde kalmasından yana. Ancak Tsipras'ın talep ettiği borç silme, Euro bölgesindeki vergi mükelleflerinin Yunanistan'ın borçlarını üstlenmesi anlamına gelecek. Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble de seçim öncesinde borç silmenin söz konusu olmayacağını belirterek, Yunanistan 320 milyar euroluk borcunu ödeyemez duruma düşerse Euro bölgesinden çıkması kaçınılmaz olur demişti. Alman Endüstri ve Ticaret Odaları Birliği dış ticaret uzmanı Volker Trayer, Euro bölgesinden çıkmanın 5 yıllık kriz döneminin ardından toparlanma işaretleri veren Yunan ekonomik büyümesine yok edeceği uyarısında bulunuyor.
Damit ist es zumindest theoretisch heute.
Yunanistan'ın Euro bölgesinden çıkışı bugün en azından teorik olarak olasılık dahilinde. Ama bu teorik bir tartışma. Bunu ne Yunanistan ne de Euro bölgesi istiyor. Bu ancak kendi baskı metotlarıyla gelen Bay Tsipras'a karşı kullanılabilecek bir baskı aracı.
Deutsche
Welle.
Genel seçimi kazanan Sol İttifak Syriza, Yunanistan'daki Türk azınlığında favorisiydi. Nitekim Batı Trakya Türkleri, pazar günü yapılan seçimlerde 3 milletvekili çıkararak 2012 seçimlerinde meclise gönderdikleri milletvekili sayısını korumayı başardılar. Syriza Partisi'nden seçim yarışına ikinci kez giren İskeçe'den Hüseyin Zeybek ile Rodop'tan Mustafa ve Ayhan Karayusuf milletvekilliğine seçildi. 2012 yılında yapılan seçimlerde de Türk azınlık Atina seçeneğe yine 3 milletvekili yollamıştı. Bu seçimde 2 yıl önce PASOK'tan milletvekili seçilen Ahmet Hacı Osman ise seçilemedi. Tuncay Yıldırım'ın haberi.
İskeçe'den bir kez daha Atina'ya, meclise gönderilen Ayhan Karayusuf, 12 Ağustos 1963'te Yahya Beyli köyünde bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi'nde diş hekimliği fakültesinden mezun olduktan sonra 3 yıl Almanya'da çalıştı. Ardından Yunanistan'a döndü. İlk kez 2012'de Hüseyin Zeybek gibi Siriza Partisi'nden milletvekili seçildi. 11 Mart 1968'de İskeçe'de doğan Hüseyin Zeybek ise Ankara Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. 2012 yılında yapılan seçimlerde Sol İttifak Siriza'dan ilk kez milletvekili seçilerek meclise girdi. 2012'den bu yana ekonomik krizler ve ülkenin içine sürüklendiği karanlık tablo partisi Siriza'nın yıldızını parlatınca bu kez İskeçe'de yarışı rekor denilebilecek bir oy alarak birinci sırada tamamladı. Rodop'tan milletvekili seçilen tıp doktoru Mustafa Mustafa ise 1996-2000 yılları arasında ilk kez Yunanistan Meclisi'nde milletvekili olarak görev yapmıştı. Mustafa Mustafa 15 yıl aradan sonra ikinci kez diğer iki Türk parlamenter gibi Siriza Partisi'nden meclise girdi. Seçimden sonra Deutsche Welle'nin sorularını yanıtlayan Ayhan Karayusuf, Siriza Partisi'nin Batı Trakya'da adeta oy patlaması yaşadığını belirterek hedeflerini şöyle açıkladı.
Kısa dönemde yapılacak ilk şey Yunanistan'da var olan insani krizle mücadele. Bunun için Genel Başkan Tsipras'ın açıklamış olduğu bir program var. Bu programın maliyeti falan hesaplandı. Yaklaşık 12 milyar euroluk bir program. Burada fakirlik sınırında olan insanlarımıza en azından elektrik faturalarını ödemeyip de elektrik kesilen insanlarımıza elektrik ve iyi bir yaşam sağlayabilmenin önünü açmak. Ondan sonra 2 yıllık program içerisinde 300 bin kişiye kalıcı iş imkanı sağlayabilmek. Tarım ve hayvancılığa destek vereceğimizin işaretini verdik.
Ayhan Karayusuf, Yunanistan'ın genelini vuran ekonomik krizin Türk azınlığın yaşadığı Batı Trakya'da etkisini daha da fazla hissettirdiğini belirterek şöyle devam etti.
Azınlık kesimi diyeyim, çoğunluğa göre bir kat daha fazla etkilendi krizden. Zira en azından çoğunluk insanının her ailesinde bir tane devlet memuru da vardı. Azınlıkta memur sayısı az olduğu için herkes ya tarıma ya da işçiliğe dayalı aile ekonomisi vardı.
Batı Trakya Türk toplumunun ekonomik beklentileri dışında milli kimlikleri ile ilgili sorunlarının çözümü konusunda da kendilerine umut bağladığını belirten Karayusuf şunları söyledi.
Batı Trakya Türk toplumunun çok fazla bir beklentisi yok. Sadece ve sadece özgür iradenin hakim olmasını istiyorlar. Örneğin burada 84'ten bu yana isminde Türk kelimesi olduğu için kapatılan bazı dernekler var. Bu sorunun çözümü için gerekli girişimlerimiz zaten oldu. Bir de elimizde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararı var, dayanağımız var yani. Bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Onun dışında tabii bir müftülük sorunu var. Fakat şu an itibariyle bu müftülük sorununun nasıl çözüleceği konusunda bir sonuca varılmış değil. Azınlığın eğitim durumu çoğunluğa göre biraz düşük. Azınlık eğitimi kan kaybediyor.
Seçimlerde Türk azınlığın büyük desteğini alan Siriza'nın bu ilgiyi boşuna görmediğini belirten Ayhan Karayusuf, partisinin azınlıklara bakışını şöyle değerlendirdi.
Kuruluşundan bu yana sadece Batı Trakya'daki azınlıkla değil Yunanistan içerisindeki azınlıkların haklarının ve milli kimliklerinin korunabilmesi için çalışan bu konuda politikalar olan belki de tek parti.
Batı Trakya'da 1981'den bu yana yayınlanan Trakya'nın Sesi gazetesinin sahibi Abdülhalim Dede, Siriza'nın galibiyetiyle sonuçlanan seçimleri Deutsche Welle'ye değerlendirirken partinin Batı Trakya'da 2 yılda oy sayısını 20 bin arttırdığını belirterek şöyle konuştu.
Böyle bir fark atma bugüne kadar yalnız 1985 senesinde azınlığımız 20 binin üzerinde oy vermişti. O dönemdeki Yeni Demokrasi Partisi'nde aday olan rahmetli Mehmet Müftüoğlu'na. Şimdi aradan 30 sene geçtikten sonra Gümülcine de 21-22 bin oy verdi. Yani toplam 29 bir oyun 22 binini Siriza'ya verdi.
Seçim sürecini en başından beri takip ettiğini vurgulayan Abdülhalim Dede, Siriza'nın bu kadar oy almasının kendisini de şaşırttığını ifade ederek şunları söyledi.
Bu dereceye varacağını ben beklemiyordum. En azından Siriza'nın iki milletvekili, bir önceki dönemdeki iki milletvekili Hüseyin Zeybek ile Ayhan Karayusuf'un, bundan bir ay öncesi Türkiye Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nun yedi bakanı ile beraber Atina'ya geldiğinde üç milletvekilimizi de davet etti. Üç milletvekilinden yalnız PASOK milletvekili Ahmet Hacı Osman başbakanın davetini kabul etti, kendisiyle görüştü. Siriza'nın iki milletvekili görüşmeyi kabul etmedi ve başbakanla görüşmedi. Bu eskiden olsaydı azınlık içerisinde fırtınalar koparırdı. Anavatanın başbakanının davetini reddetmek azınlıkta ihanetle eşit sayılırdı. Ve ben bunu biraz göz önünde bulundurarak Syriza'nın bu kadar büyük bir başarı göstereceğini beklemiyordum. Ancak azınlıkta demek ki işsizlik, parasızlık milleti bezdirdi.
Yunanistan yeni yol haritasını Syriza ile çizecek. Syriza'dan beklentiler ise hayli yüksek. Ekonomik sıkıntıdan bunalan Türk seçmenin de öncelikli beklentisi ekonomik rahatlık. Daha sonra da azınlık hakları ile ilgili beklentiler var sırada.
Deutsche Welle Alman basını.
Alman basınında polisin saldırı tehdidi üzerine Dresden kentinde pazartesi günü düzenlenen Pegida ve Pegida karşıtlarının yürüyüşlerini iptal etmesine yönelik yorumlar öne çıkıyor. Gazeteler Dresden polisinin İslamcıların olası saldırı tehdidi üzerine yürüyüşü yasaklamasına dair farklı değerlendirmeler yapıyor. Stuttgarter Zeitung gazetesi saldırı tehditleri nedeniyle düşünce özgürlüğünün sekteye uğramaması gerektiğini belirttiği bir yoruma yer veriyor.
Düşünce ve protesto gösterisi düzenleme özgürlüğü hakkı çok önemli bir değer. Nasıl ki Charlie Hebdo'ya düzenlenen kanlı saldırı sonrası basın kuruluşlarının çoğu kendilerinin korkutulmasına izin vermediyse protesto yürüyüşlerinin organizatörleri ve özellikle güvenlik güçleri de buna izin vermemeli. Ancak aynı zamanda küçümsememeleri gereken bir sorunları var. Dresden polisinin kararını alelacele eleştirenler bir dakikalığına yürüyüşlerin yapıldığını, bir saldırı düzenlendiğini ve polisin de bu saldırı tehdidine dair önceden bilgi aldığının ortaya çıktığını bir düşünsün.
Der Tagesspiegel gazetesi ise Pegida'nın Dresden kentindeki yürüyüşünün saldırı tehdidi nedeniyle iptal edilmesini farklı şekilde yorumluyor.
Pegida'nın ne merhamet ne de dayanışmaya ihtiyacı var. Pegida'sız bir pazartesiyi demokratik özgürlük haklarının tehlikeye girmesi olarak şikayet etmek, hayatlarındaki tek amaçları refah düzeyi için mücadele vermek olan bu kişileri kurban koluna sokmak olur. Ki bu da onların argümanlarını sorgulanamaz hale getirir. Bu iyiliği onlara kimse yapmamalı. Ama aynı zamanda kimse radikal İslamcıların şehit olarak ölmesinin onların bir ayrıcalığı olduğuna da inanmamalı.
Westfälische Nachrichten gazetesi ise aynı konuya dair bir yoruma yer veriyor.
Pegida'nın tüm bu gerginlikten kazançlı çıkması olası. Ancak burada da geçerli olan düşünce özgürlüğü hakkının bölünebilir olmadığı. Paris'teki saldırılar sadece korku ve önyargılar yaratmadı. Aynı zamanda devletimizin değerleri üzerine kimilerinin propagandasını yaptığı kadar kötü olmayan verimli bir tartışma başlattı.
Reutlinger Generalanzeiger gazetesi pazartesi günü Dresden kentindeki Pegida yürüyüşünün yasaklanmasını Paris saldırıları kapsamında değerlendiriyor. Yorum şöyle.
Paris'teki terör saldırılarından yaklaşık bir haftadan biraz daha uzun bir süre sonra saldırganlar Avrupa'nın siyasi hayatını nasıl bir deneme tahtasına çevirdiklerini gösterdi. Belçika'da şu sıralar ordu sokaklarda devriye geziyor. Almanya'da temel haklardan olan toplanma ve yürüyüş hakkına sınırlama getirildi. Üstelik de sadece potansiyel bir saldırı hedefi olan Pegida yürüyüşlerine değil, Pegida'ya karşı yürüyüşlere de. Eğer bu olanlar emsal teşkil ederse teröristler hedeflerine ulaşmış olacak. Vatandaş hakları sınırlandırılmış olacak.
Güncel gelişmeleri ve olayların perde arkasına dair ayrıntılı haber ve derlemeleri multimedya dosyaları eşliğinde Deutsche Welle Türkçe'nin web sitesinden de takip edebilirsiniz. Adresimiz dwturkce.com.
Sayın dinleyiciler, Almanya'da 27 yaşındaki bir gencin IŞİD üyeliği nedeniyle yargılanmasına başlandı. Fransa'da terör saldırılarının ardından hükümet yeni terörle mücadele düzenlemeleri getiriyor. Cihatçılık ideolojisi artık uzak bölgelerden gelip Avrupa'nın göbeğine yerleşti. Avrupa'da cihatçılık ideolojisi ve yapılması gerekenlerle ilgili olarak Alman Kalkınma Politikaları Enstitüsü Direktörü Dirk Messner, Deutsche Welle'nin sorularını yanıtladı.
Sayın Messner, İslam dünyasında son yıllarda cihatçı bir ideolojinin yükselişine tanık oluyoruz. Bu gelişimin arkasında yatan nedir?
Bunda İslam dünyasının kendi içindeki dinamiklerin çok büyük bir rolü var. Cihatçılık Orta Doğu'daki rejimlere karşı bir akım olarak doğdu. Neredeyse istisnasız bir şekilde otoriter liderlik yapıları söz konusuydu. Mümkün olan tek muhalefet Müslüman dinci hareketlere dayananlardı. Liberaller gibi diğerlerine izin verilmedi. Ve bu muhalif hareketlerin bir kısmı radikalleşerek bugün IŞİD ya da El-Kaide dediğimiz yapıları oluşturdular.
Peki Orta Doğu'da niçin örneğin liberal ya da sol muhalefet hareketleri oluşamadı?
Diğer direniş seçenekleri kapalıydı ve modası da geçmişti. 1960'lı ve 70'li yıllarda bu bölgede pek çok liderin kendini sosyalist olarak tanımladığını unutmamak gerek. Örneğin akla Mısır'da Cemal Abdülnasır geliyor ama aynı zamanda otoriter liderlik yapıları oluşturdular. Yani Arap kamuoyunun gözünde sosyalizm büyük ölçüde bayatlamıştı. Diğer yandan batılı liberal toplumlar yani Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Soğuk Savaş'ın gölgesinde ve bölgede istikrar adına otoriter yönetimleri destekledi. Dolayısıyla batılı ülkeler bölgedeki halkların gözünde yerel iktidar çarklarının destekçileri olarak algılandı. Bu nedenle liberalizm de itibarını yitirdi.
Avrupa'ya özellikle de son terör saldırılarının yaşandığı Fransa'ya bakacak olursak buradaki cihatçılığı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bunun çeşitli nedenleri var. Bu nedenlerin çoğu ülkelerin kendi toplumlarının içinde yatıyor. Paris'teki saldırılar şüphesiz pek çok Müslüman göçmenin Fransız toplumundan ve ekonomisinden dışlanmışlığını da yansıtıyor. Bu insanlar işsizlik ve ırkçılıkla karşı karşıya kalıyor. Yani çok sayıda iç politik neden var ve bunlarla ancak iç politik önlemlerle başa çıkılabilir. Almanya'da da benzer sorunlarımız var. Burada da istihdam piyasasında büyük zorluklarla karşılaşan genç Müslümanlar yaşıyor. Bu durumda soru bu kişilerin hangi protesto yollarını seçtikleri. Bazıları radikalleşiyor.
Avrupa'daki cihatçı yapılanmalarda toplumdan dışlanmışlık mı rol oynuyor?
Bu bana kimlik sorunlarıyla ilgiliymiş gibi geliyor. Müslüman Fransız vatandaşları toplumda Fransız kimliğine sahip birinci sınıf bir vatandaş hissi edinemiyorlarsa kimliklerini tanımlamada başka seçenekler arıyorlar ve bunu dinde buluyorlar. Her insanın takdir görmeye ve bir kimliğe ihtiyacı vardır ve bu arayış radikal yanıtlarla sonlanabilir. Köktenci muhalefet 70'li yıllarda politikti, bugünse dinci özellikler taşıyor.
Avrupalı yetkililer radikal İslam sorununa karşı yeni önlemler arayışında. Kısa vadede istihbari hatta askeri, uzun vadede ise sosyal politik önlemler üzerinde duruluyor. Bu önlemler kataloğunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Cihatçılık uluslararası bir konu. Dünyanın pek çok bölgesinde yerleşti. Cihatçılığı 20. yüzyılın komünizmi ve stalinizmine benzetiyorum. Siyasi rakibini toptan yok etmeyi hedefleyen totaliter yönü nedeniyle. Buna karşı korunmak için polisi önlemlere, güvenlik politikalarına ihtiyaç var. Çünkü bu aktörlerle diyalog kurmak zordur. Bu kısa vadeli perspektif. Uzun vadede ise olay şu. Avrupalı batı toplumlarıyla İslam dünyası arasında ilişki hali hazırda çok zorlu bir dinamiğe sahip. İlişkilere yanlış anlamalar, önyargılar hakim. Bu özellikle de batı dünyasında İslam'la ilgili olarak geçerli. Bu konuya özellikle eğilmek gerekiyor. Batı ile heterojen yapıdaki İslam dünyası birbirini daha iyi anlamayı öğrenemezse dünya çapında bir işbirliği kültürü oluşamaz.
Deutsche Welle. Güneş enerjisiyle elektrik üretimi tüm dünyada hızla yaygınlaşıyor sayın dinleyiciler. Küresel çaptaki güneş paneli ticaretinin cirosu 2014 yılında %20 oranında arttı. Geleceğin teknolojisi olarak nitelenen bu alanda amansız bir rekabet başladı. Uzun yıllar boyunca güneş enerjisine öncülük eden Almanya ise bu özelliğini yavaş yavaş kaybediyor. Ayrıntılar haberimizde.
Küresel güneş enerjisi pazarında oldukça çetin bir rekabet yaşanıyor. Piyasadaki bu canlılığı teşvik eden olguların başında güneş enerjisi yolu ile elde edilen elektrik fiyatlarının düşmesi geliyor. Dünyanın dört bir yanında kurulan irili ufaklı güneş enerjisi tesisleri mazotla çalışan jeneratörlerden ve gaz, termik ya da nükleer santrallerden daha az bir maliyetle elektrik üretimi yapmakta. Geçen yıl dünya çapında tahminlere göre toplamda yaklaşık 45 gigawatt gücünde güneş enerjisi paneli kuruldu. Bu da aşağı yukarı 11 büyük termik ya da nükleer santrale eşdeğer bir elektrik üretimine tekabül ediyor. Ancak uzmanlara göre küresel piyasadaki asıl büyük güneş enerjisi konjonktürü patlaması henüz yaşanmadı. Fraunhofer Güneş Enerjisi Sistemleri Enstitüsü'nden Profesör Eike Weber, Deutsche Welle'ye pazarın büyük bir ivmeyle büyüyeceğini ifade etti.
Biz dünya güneş enerji piyasasının 2014 yılında yaklaşık 45 gigawattlık bir gücü faaliyete geçirdiğini tahmin ediyoruz. Pazarın büyümeye devam edeceğini ve 2020 yılında 100 ila 150 gigawatt büyüklüğüne ulaşacağını sanıyoruz. Yani piyasa hızlı bir şekilde büyüyecek.
Avrupa'nın en önemli güneş enerjisi araştırmacılarından Weiba ayrıca 2020 senesinde dünya elektrik ihtiyacının %4'ünün güneş enerjisinden karşılanacağı tahmininde bulundu. Güneş enerjisi piyasasında yaşanan canlılık dünya piyasalarında da değişime neden oluyor. Güneş enerjisi teknolojisinin ilk üretilmeye başlandığı yıllarda bu üretimin merkezi başta Almanya olmak üzere İspanya ve İtalya gibi Avrupa ülkeleriydi. Ancak 2013 yılından bu yana pazarda köklü değişiklikler yaşanıyor. Almanya ve İtalya'da üretim dinamizminde yavaşlama gözlenirken, Çin, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri bu alanda önemli hamlelerde bulundular. 2014 yılında Çin'de 13 gigawatt, Japonya'da 9 gigawatt ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 7 gigawatt gücünde güneş enerjisi daha kullanılmaya başlanırken, bu rakam Almanya'da 2 gigawatta kaldı. Oysa Almanya'da 2010 ile 2012 yılları arasında her sene ortalama 7 gigawatt gücünde güneş enerjisi hizmete giriyordu. Rakamların da ortaya koyduğu gibi son 2 yıl Almanya'da güneş enerjisi sanayi için hiç de iyi geçmedi. Bu sektörde çalışan yaklaşık 127 bin kişiden 50 bini işinden oldu. Ancak sektördeki bu erozyonun sonuna gelinmiş gibi görünüyor. Enerji şirketleri, şehir idareleri ve emlak sektörünün amacı kiracıların çatılarına güneş enerjisi panelleri yerleştirmek. Güneş enerjisinden elde edilen enerjiyi güneşin olmadığı gece saatlerinde de kullanabilmek için gerekli olan bataryaların satışında da yine artış gözlemleniyor. Almanya Güneş Enerjisi Ekonomi Birliği Başkanı Jörg Mayer, Almanya'nın 2015 yılından beklentilerinin olumlu yönde olduğunu dile getirdi.
Güneş enerjisi sektöründe 2014'te sadece 2 gigawattlık bir artışla dip noktanın yaşandığı ve yeniden iyiye gidişin başladığı yönünde bir hava hakim. Çok sayıda firma 2015 yılında tam anlamıyla işlerine ivme kazandırmaya hazırlanıyorlar. Bu yüzden umudumuz piyasanın yeniden hareketleneceği ve 2014 yılındaki olumsuz rakamların bu yıl aşılacağı yönünde.
Güneş enerjisi iklim dostu enerjilere geçişin temel taşlarından biri. Dünya çapında bu alanda yapılan çalışmalar verimliliği arttırırken fiyatları da aşağıya çekiyor. Uzmanlar önümüzdeki 5 yıl içinde güneş enerjisinden elde edilen elektrik fiyatlarının %30 oranında azalacağını öngörüyorlar.
Böylece Radyo Deutsche Welle'den dinlediğiniz bir yayının daha sonuna geldik. Yeni yayınlarımızda birlikte olmak umuduyla hoşça kalın.